Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, Allah izin verirse bugün her Müslümanın günlük 5 sefer Rabbine münacatla, namazla emrolunduğu en önemli tevhid eylemlerinden biri olan, yani İnsanın asgaride, bir Müslümanın asgaride en çok yerine getirmekle emrolunduğu şey olan namaz üzerinde. Namazın hakiki bir namaz olabilmesi için buna teşvik edici bir ders sunmaya çalışacağız inşallah. Bunun için de konumuz insanların namazda mertebeleri. Bunlardan birisi nefsine zulmederek geri kalan, abdestini, namaz vakitlerini, hudutlarını ve rükünlerini eksik yaparak zayi edendir. Yani namaz kılar ama abdesti konusunda, namazın sınırları, esasları, şartları konusunda eksiklik yapan, rükünlerinde kusur yapan ve böylece namazı zayi edenlerdir. Kıldığı halde zayi edenler. İkincisi, vakitlerini, hudutlarını, zahiri, görünürdeki rükünlerini ve abdestini muhafaza eden, lakin vesveselere karşı nefsiyle mücadele etmeyerek, vesvese ve düşüncelere kapılmak suretiyle namazı zayi edenlerdir. Yani zahiri adabını yerine getirmesine rağmen, batini adab dediğimiz, vesveselerden uzak bir şekilde huşu ile namazı kılma esasında kusur eden, bu şekilde namazı zayi edendir. Üçüncüsü, hudutlarını, rükünlerini muhafaza eden, vesveseleri ve düşünceleri def etme hususunda nefsiyle cihad eden, mücadele eden kimsedir. O, düşmanının namazından hırsızlık yapmaması için mücahedeyle meşguldür. O, hem namazda hem de cihattadır. Aynı zamanda şeytan ile, yani namazından hırsızlık yapmak isteyen şeytan ile de bir mücadele içerisindedir. Dördüncüsü, namaza kalktığında hakkını, rükünlerini ve hudutlarını tam bir şekilde yerine getiren, kalbi namazın hudutlarını ve haklarını gözetmeye ve onu zayi etmemeye yoğunlaşmış, hatta bütün gayretini namazı gerektiği gibi kılmaya, ikmal ve itmam etmeye odaklamış kimsedir. Tam anlamıyla kılmaya odaklamış kimsedir. Kalbi namazın önemine ve bunda Rab Azze ve Celle'ye kulluğa, onu birlemeye yoğunlaşmıştır. Beşincisi, namaza kalktığı zaman aynı şekilde kılan, lakin bununla beraber kalbini Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bırakan, kalbiyle ona bakan, murakabe eden, onun sevgisi ve azametiyle dolmuş, onu görür gibi namaz kılan kimsenin namazıdır. Vesveseler ve düşünceler ondan kaybolup gitmiştir. Kendisiyle Rabbi arasındaki perde kalkmıştır. Namaz hususunda onunla başkası arasındaki fark göklerle yer arasından daha büyüktür. Bu kimse namazında Rabbi Azze ve Celle ile meşguldür. Gözlerin aydınlığı onunladır. Allah'tan isimleri ve sıfatlarıyla bu büyük fazileti dileriz. Birinci kısım, yani zahiri adabına gözetmeyerek namazı zayi edenler cezalandırılır. İkinci kısım, hesaba çekilir. Üçüncü kısım, affedilir. Dördüncü kısım, ödüllendirilir. Beşinci kısım ise Rabbine yaklaşır. Allah'a yakınlık sağlar. Zira onun namazdaki göz aydınlığından nasibi vardır. Kimin gözü dünyada namaz ile aydın olursa, ahirette de Rabbi Azze ve Celle ile gözü aydın olur. Kimin gözü Allah ile aydın olursa, bütün gözler onunla aydın olur. Kimin de gözü Allah Azze ve Celle ile aydın olmazsa, kendisini pişmanlıkla dünya için koparır. Nitekim rivayet edilmiştir ki, kul namaza durduğu zaman Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Benimle kulum arasındaki perdeleri kaldırın. Kul namazında başka bir şeye iltifat ederse perdeleri indirin buyurur. Buradaki iltifat, kalbin Allah Azze ve Celle'den başka bir şeye yönelmesi olarak açıklanmaktadır. Başka bir şeye yöneldiği zaman kendisiyle kul arasındaki perdeler kapanır. Şeytan giderek ona dünya meselelerini arz eder ve o da bunları ayna gibi görür. Kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelir de buna iltifat etmezse, şeytan o kalp ile Allah Azze ve Celle arasına girmeye güç bulamaz. Şeytan ancak perdelilere musallat olur. Kul bundan Allah Teala'ya kaçar ve kalbini hazır ederse şeytan da ondan kaçar. İltifat ederse şeytan gelir, hazır bulunur. İşte kul düşmanı olan şeytan ile arasında namazının hali budur. Kul ancak namazdaki huzuru ve onda Rabbi Azze ve Celle ile meşgul olmasıyla kuvvetlenir. Şehvetini ve hevasını ancak böyle yener. Aksi halde şehveti kalbini yener ve hevasını esiri eder. Şeytan onda bir yerleşme imkanı bulur. Bu şekilde vesveselerden ve düşüncelerden nasıl kurtulabilir? O, hevasına, taşlanmış şeytana, kötülüğü emredici olan nefse ve dünyaya kul olmuştur. Kalpler üç kısımdır. İmandan ve bütün hayırdan boş olan kalp. İşte bu kalp karanlık bir kalptir. Böyle bir kalbe vesvese vermekten şeytan istirahate çekilmiştir. Vesvese vermekle de uğraşmaz. Zira onu adeta bir ev ve vatan edinmiştir. Dilediği gibi ona hükmeder. İkincisi, iman nuruyla aydınlanan ve içinde iman kandili yanan, lakin üzerinde şehvet karanlıkları ve heva kasırgaları olan kalptir. Şeytan bu kalbe yönelmesi ve yüz çevirmesi, hareketi ve tamahı vardır şeytanın. Savaş bir lehine bir aleyhine gelişir. Bu sınıfın halleri çok az farklılık gösterir. Kimisi bazı vakitler düşmanına daha çok yenik düşer, kimisi de daha çok galip gelir. Kimisi de bazen galip, bazen mağlup olur. Allah Teala'dan af, afiyet, kurtuluş, dünyada ve ahirette selamet dileriz. Üçüncüsü, imanla dolmuş olan, iman nuruyla aydınlanmış, şehvet perdeleri ondan kalkmış, bu karanlıklar kendisinden gitmiş olan kalptir. Nuru kalbini aydınlatır. Bunun için yanan bir ışığı vardır. Vesveseler buna yaklaşınca yanar. O yıldızlarla korunan sema gibidir. Şeytan ona yaklaşsa taşlanır ve yanar. Semanın hürmeti müminin hürmetinden daha büyük değildir. Onun saygınlığı müminin saygınlığından daha büyük değildir. Allah onu semadan daha tam bir şekilde korur. Sema meleklerin ibadethanesi ve vahyin makamıdır. Onda taat nurları vardır. Müminin kalbi de tevhid, muhabbet, marifet ve iman makamıdır. Onda bunların yani tevhidin, muhabbetin nurları vardır. O düşmanın tuzaklarından korunur. Ondan bir şey koparmak için düşman ona ulaşamaz. Bütün hayırlardan boş olan kalp kafir ve münafığın kalbidir. Şeytan bu kalbi bir ev edinmiş, kendisini korumak için onu vatan tutmuş ve orayı makam edinmiştir. Ondan ne çalsın ki? Hazineleri, birikimleri, şüpheleri ve hayalleri, vesveseleri ortadadır. Allah Azze ve Celle'nin celali, azameti, muhabbeti ve murakabesiyle, yani Allah'ı her işinde gözeten bir kulun bu tavrına, yani kendisini sürekli kontrol altına tutmasına murakabe deniyor. İşte bu murakabeyle dolu olan kalbe şeytan nasıl sataşabilir? Ondan bir şey çalmaya kalksa ne çalacaktır? Maksadı bazı anlarda ona galip gelmek, ondan bir parça koparmaktır. O bir beşer olduğundan mutlaka bir gaflet ettiği an bulunur. Beşeri hükümler üzerinde gaflet, yanılgı ve zuhul meydana gelir. Tabiat, insanın tabiatı kendisine galip gelir. Bu iki davetçi arasında olan kalp, kalbi bir seferinde iman, marifet ve Allah Teala'nın muhabbetinin davetçisine meyleder. Bir seferinde de kalbi şeytanın, hevanın ve tabiatın davetçisine meyleder. İşte şeytan böyle bir kalbe tamah eder. Şeytanın bütün mücadelesi, çalmaya, bir şeyler koparmaya tamah ettiği kalp böyle bir kalptir. Onun bunlarda menzilleri ve konumları vardır. Allah dilediğine yardım eder. Gerçekte zafer sırf Allah'ın yardımıyla elde edilir. O işinde galiptir, mağlup olmaz. Hikmet sahibidir, engin hikmetinin gerektirdiğini yapar. Ali İmran 125. ayet, 126. ayet. Şeytan ancak onun yanında bulunan silah ile, kendi silahıyla böyle bir kalbe yerleşir. Şeytan ona girer, silahını onun yanında bulur. Onu alır ve onunla vuruşur. Muhakkak ki onun silahları kalpte bulunan şehvetler, şüpheler, hayaller ve yalan temennilerdir, boş temennilerdir. Şeytan ona hazırlıklı olarak girer, silahını alır, kalbe ulaşır. Eğer kulda imandan hazırlık varsa mukavemet göstererek şeytanı kovar. Aksi halde düşmanı ona galip gelir. Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. Kul düşmanına izin verip evinden ona bir kapı açarsa o oradan girer, yerleşir ve silahını kuşanarak onunla savaşır. O kendisini kınayıcıdır. Levvame olan nefs. Kendisini kınayıcıdır. Yani kötülüğe gaflet ettiği anlarda düşer ama bundan dolayı da kendisini kınar. Sonra şunu iyi bilmek gerekir ki huşu ile kılınan namazın şöyle faydaları vardır. 1. Huşu ile namazın büyük faydalarından birisi vücuttan hastalıkları kovmasıdır. Huşu ile namaz vücuttan hastalıkları kovar. Nice tedavisinden aciz kılınan hasta biliriz ki, İbn-i Kayyım Rahimullah böyle diyor. Kendisi aynı zamanda tabip, biliyorsunuz İbn-i Kayyım. Yani tıbb-ı nebevi konusunda uzman kimselerden birisi. Tedavisinden aciz kaldığımız nice hasta biliyoruz ki, namaza yöneldikleri zaman illetleri gitmiş, hastalıkları gitmiş ve Allah onlara şifa vermiştir. Nitekim yine İbn-i Kayyım burada şöyle diyor. Umulur ki kıyam, secdeler ve rükû gibi hareketler maddelerin çözülmesini sağlamakta ve bedeni kuvvetlendirmektedir. Namaz en büyük ilaçtır. Hatta eklem ve kemiklere faydalı olduğu da söylenmiştir. Namazın faydalarından birisi de derecelerin yükselmesine sebep olan en büyük vesile olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah için yaptığın her secde ile mutlaka bir derecen yükseltilir. Ama bu işte şartı Allah için olması, buna başka bir şeyin karışmaması. 3. Yine aynı şekilde kıyamet günde müminlerin münafıklardan ayrılmasına secdeler vesile olacaktır. Kim dünyada Allah için secde etmiş, namazlara devam ederek muhafaza etmişse, kıyamet gününde de isteyerek ve korkarak Allah için secde edebilecektir. Kim de bunda burada dünyada secde etmemiş, sıhhati yerinde olmasına rağmen namazı terk etmişse, kıyamet gününde secde etmeye güç yetiremeyecektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Baldırdan açıldığı gün secdeye çağrılırlar da buna güç yetiremezler. Kalem suresi 42. ayet. Yalandan, riyadan ve duyurma olsun için Allah'a secde edenlerin de kıyamet gününde sırtlarında tabaka olur. Secde etmeye çalıştıkça arkalarını aşarlar. Bir başka faydası Allah Teala'nın kulunu zikretmesine sebep olur. Kul Rabbi katında zikredilmeyi istemez mi? Şayet namazda başka hiçbir fazilet olmasaydı Allah'ın kulunu zikretmesine sebep olması tek başına şeref olarak namaza yeterdi. Evet, namaz kılanlar mescide yavaş adımlarla yürürken biz onlara sadık nasihatte bulunmalı ve samimi sevgiden kaynaklanan uyarılar yapmalıyız. Namaz kılanların bugünkü durum üzerinde durulması gereken bir meseledir. Zira onları çeşitli durumlarda görmekteyiz. Bunların en ön plana çıkanlar şu şekilde. 1. Namazı tatil erkene uymadan, süratle, karganın yem yemesi gibi aceleyle kılmaları, namazda sağa ve sola bakmaları. Namazda dünya işleri ve düşünceleriyle meşgul olmak, rükû, secdeler, oturuş ve selamda imamdan önce hareket etmek, hatta bazen namazdan geri kalan selam kelimesini işittiğinde kalkıyor, kaza ediyor. Bu ehli ilmin çoğunluğuna göre namazı iptal eder. o namazın iade edilmesi gerekir. Yani öyle bir hem hızlı kılma hem de imamdan önce hareket etme. Bunların ikisi de yasaklanmıştır. Yani imamın namazı kılarken tadil erkana riayet etmesi, arkasındakilerin Fatiha'yı okumasına müsaade edecek zamanı vermesi, ondan sonra rükünleri, mesela asgarisi, Hasan el Basri rahimeullah'tan geldiği üzere zikirlerin asgarisi 3'tür diyor. Mesela Subhan Rabbiyel Azim, rükû zikri, secde zikri. Bunlar da en azından asgarileri yerine getirmesi, cemaatin de imamı geriden takip etmesi. Geriden takip ettiği zaman namazı selamında yetişebilecek şekilde bunun yerine gelmesi lazım. Mesela Enes Radiyallahu anh diyor ki, biz Allah Resulü'nün sahabeleri olarak imam başını secdeye koyduğu zaman rükudan ancak eğiliyorduk. Yani rükudan secdeye doğru o selam secdeye başını koyduğu zaman eğiliyorduk. Secde görmedikçe eğilmiyorduk diyor. Bu derece imamın geriden takip edilmesi. Demek ki imam öyle bir itidalle kıldırmalı ki namazı, cemaat böyle geriden takip edebilsin bunu. Saate bakmak, elbiseyi düzeltmek ve hareket ettirmek gibi, sarığı kaldırıp defalarca düzeltmek, bunun gibi huşudan alıkoyucu sebeplerden uzak durmak gerekir. Daha başka bazı manzaralar da vardır ki, bunlar namazda itminan ve huşu olmadığını gösterir. Her namaz kılan bilmelidir ki, Allah Azze ve Celle Kitab-ı Kerim'inde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı üzere bu davranışları zemmetmiştir, kötülemiştir. Yani huşusuzluğu. Bu mescitleri ancak Allah Azze ve Celle'ye itaat ve onun emrine uymak, emrini yerine getirmek için gidiyoruz. Çok hareket ederek ve namazdan gafil kalarak neden onu zayi edelim? Huşunun, namazın ruhu ve insanın hayat maddesi olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Yani kıldığımız namazlar hakiki hüviyetine kavuştuğunda bu namazlar bizi hem fert olarak hem toplum olarak ihya eden bir şeydir esasında. Biz asıl ıslah edici unsurdan gafil davranıyoruz. Evet, bu imanın semeresi ve nefsin huzura kavuşmasıdır, itminana kavuşmasıdır. Öyle zaman olur ki kişiye namazından ancak çok az bir şey yazılmış olarak ayrılır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, karganın yem yemesi gibi gagalamaktan, aslan gibi oturmaktan veya kurt gibi oturmaktan ve devenin çöktüğü gibi çökmekten yasaklamıştır. Şekil olarak bile, yani zahiri şekillerde bile, hayvanlara benzer şekillerden bunun gibi yasaklıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bukhari Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ediyor. Huzeyfe radıyallahu anh birisinin namaz kılarken rükû ve secdeleri tam yapmadığını gördü. Ona dedi ki, namaz kılmadın. Şayet namaz bu şekilde kılarken ölseydin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fıtratı dışında ölürdün. Bu namaz kılan birisi. Ama namaz kılmadın diyor. Ne için? Rükû ve secdeleri tam yapmadığı için. İmam Ahmed rahimeullah Ebu Mesud el-Ensar radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, rükû ve secdeler arasında doğrulmayan, yani kemikler yerleşince kadar, dimdik durmayan kimsenin namazı tamam olmaz. Bu, rükûdan sonra secdeler arasında sırtını doğrultmayan kimsenin namazının batıl olduğuna dair Nebi aleyhissalatü vesselam'dan bir nas'tır, açık bir nas. Her uzun yerine yerleşmesine kadar beklemekte böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah kullarına 5 vakit namazı yazmıştır. Hiçbir şeyini zayi etmeden, hakkını hafife almadan kılanın Allah katında cennete girmesi için bir ahdi, bir sözü, garantisi olur. Allah'tan bir söz olur ona. Bunu yapmayan ise Allah Azze ve Celle katında ahdi yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennete koyar. Evet, bunu İbn İbban, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai, Beyhaki ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin ilk 2 ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Kurtuluşa ören müminlerin vasfı bu. Namazlarında huşu sahibidirler. Yani korkarlar ve sakin dururlar. Huşu, sükunet, itminan, vakar, tevazu, Allah korkusunu yüklenme ve murakabedir. Yine huşu, kalbin Rab Azze ve Celle huzurunda durarak zilletle ona boyun eğmesidir. Mücahid'den rivayet edilmiştir ki, Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bakara 238. ayetinin tefsirinde şöyle demiştir. Rükû, huşu, bakışları kısmak, Allah Azze ve Celle'den korkarak tevazu kanatlarını indirmek kunuta dahildir. Yani o saygı ve bağlılık diye tercüme ettiğimiz kunut kelimesine dahildir. Kanitûn, kunut edenler. Namazda huşu ancak kalbini başka şeyle meşgul olmaktan boşaltmakla asıl olur. Nitekim Allah Azze ve Celle seçkin kullarını huşulu erkekler ve huşulu kadınlar buyurarak vasfetmiş, onlar için mağfiret ve büyük bir ecir hazırlandığını bildirmiştir. Peki o huşu sahibi erkeklerin ve kadınların halleri nasıldı? Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh minber üzerinde şöyle dedi. Muhakkak ki kişi İslam'da ihtiyarlar da Allah için namazı ikmal etmez. Yani tam yapmaz. Bu nasıl olur denildi? Dedi ki, huşuğunu, tevazuunu ve Allah Azze ve Celle'ye yönelmesini tam yapmadığı zaman. İşte Allah'ın merhamet ettikleri dışında çoğu kimse dünya halleriyle her yere sapmıştır. Bedeniyle namaz kılsa da düşüncesiyle dünya çarşılarına gidip alışveriş yapıyor, artırıyor, eksiltiyor. Bu ancak gafletten dolayıdır. Ebu'l-Hasan el-Basri, Amir bin Abdikays oğullarının namazı zayi etmekten bahsettiklerini işitti. Dedi ki, bunu görüyor musunuz? Evet dediler. O da şöyle dedi, Allah'a yemin olsun, ağzımdan dişlerimin sökülmesi namazımda bunun olmasından daha iyidir. Allahu Ekber. Halbuki bu namaz Firdevs-i Âlâ'da kalıcılık günü için bir hazırlıktır. Yani namazın şanı asla hafife alınmamalı. Evet, bize ne oluyor da namaz zayi ediyoruz? Muhakkak ki bizler zayi etmekteyiz. Nitekim İbn-i Mesud radıyallahu anh namaz kıldığında atılmış kumaş parçası gibi olurdu. Bizler bu huşuya ve itminana yabancıyız. Muhakkak ki hayatımızda, yani belki şimdiye kadar ömrümüzde kaç namaz kıldık sayısını Allah bilir. Böyle bir namazımız oldu mu? Biz böyle bir namaza hayatımızda göremiyoruz. El-Ambese bin Uhbe secde ettiğinde serçeler onu yıkılmış duvar zannedip üzerlerine inerlerdi, konarlardı. Salihlere bir bakalım. Ebu Bekir bin Ebi Ayyaş şöyle diyor. Hubeyb bin Ebi Sabit'i secde ederken gördüm. Şayet onu görseydin secdesinin uzunluğundan dolayı mutlaka ölmüş derdin. İbn-i Duheb şöyle diyor, Süfyan Es-Sevri'yi akşam namazından sonra gördüm. Namaz kıldı, sonra bir secde etti, yatsı okuncaya kadar da başını kaldırmadı. Ebu Abdillah En-Nubahi bir gün Tarsus halkıyla namaz kıldırmıştı. Topluluk bağırdı ama yine de o namazı hafifletmedi. Namaz bittiğinde ona, sen casussun dediler. O da neden dedi? Topluluk bağırdı, sen de namazdaydın ve hafifletmedin dediler. Bunun üzerine dedi ki, ben bir kimsenin namazda Allah Azze ve Celle'nin hitabından başka bir şey duyacağını zannetmezdim. Meymun bin Hayyan diyor ki, Müslim bin Yesar'ı namazda sağa sola baktığını hiç görmedim. Hafif kılar, uzatmazdı. Bir keresinde mescidin bir tarafı yıkıldı. Çarşı halkı bu yıkımdan korkuya kapıldı. O ise mescitte iltifat etmeden namazı kılıyordu. Yani bütün çarşı halkı galeyana geldi, ürktü. Bundan da o mescidin içinde olmasına rağmen namazında en ufak bir tepki olmadı. Takdir etmek gerekir ki o Allah'a yönelmişti namazında. Halef bin Eyyub'a namazda sinek seni rahatsız etse kovmaz mısın denildiğinde nefsimi bana namazı bozduracak şeylere alıştırmam dedi. Yani hissetmediğinden değil ama namazımı bozduracak şeylere ben alıştırmak istemiyorum. Ona buna nasıl sabrediyorsun denildiğinde de bana ulaştı ki fasıklar sultanın kamçılarına sabrediyorlarmış. Yani suçlu kimseler sultanın kamçısına sabrediyorlar. Falanca çok sabırlı diyor, bununla iftihar ediyorlar. Ben ise Rabbimin huzuruna dururken sinek için mi hareket edeyim? Allah için ona aferin. Allah Teala buyuruyor ki, Rabbinin rızasına ermek için sabret. Müddessir suresi 7. ayet. Sadece Rabbini büyükle. Müddessir suresi 3. ayet. Hatim el-Asam Rahimullah'a namaz hakkında soruldu. O da dedi ki, namaz vakti geldiği zaman güzelce abdest alır ve namaz kılmak istediğim yere gelip azalarımı toplayarak otururum. Sonra namaz için kalkarım. Kabe'yi iki kaşım arasında, sıratı ayaklarım altında, cenneti sağımda, cehennemi solumda, ölüm meleğini arkamda düşünür. Bu namazın son namazın olduğuna kanaat ederim. Sonra korku ile ümit arasında hakiki bir tekbir alırım. Tertil ile tane tane Kur'an okurum. Tevazu ile ruku ve huşu ile secde ederim. Sol kalçam üzerine oturur, sağ ayağım altından sol ayağımı çıkarırım. Sağ ayağımı da baş parmağı üzere dikerim. Buna ihlası eklerim. Sonra bu namazım kabul edildi mi, edilmedi mi bilmem. İşte bu veda eden, korkan ve ümit edenlerin namazıdır. Allah Teala buyurmuştur ki, işte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Mü'minun suresi 61. ayet. Onlar bununla beraber kalpleri ürperir, Rablerinden ümit ederler. Bekir el-Müzeni'nin vasiyeti şu şekilde. Namaza ve onun doğru şekilde tamamlanmasına gayret gösterilmesi için nida ederek şöyle tavsiye ediyor. Namazının sana fayda vermesini istiyorsan bundan başka namaz kılamayacağını düşün. Yani o namazının son namaz olduğunu düşün. Öyle ki bir daha namaz kılmak nasip olmayacak sana. Böyleymiş gibi düşün. Namaz için özen göstermesine ve ona devam etme hususunda şiddetine rağmen Osman bin Ebi Derheş şöyle diyor. Kusurumdan dolayı Allah'tan bağışlanma dilemediğim hiçbir namazım yoktur. Emrolunduğuna uyan ve sakındırıldıklarından sakınan, gece üzerlerine örtülünce uykusuz kalan, günah sayfalarını düşünüp kederlenen, mahbubun kapısını çalarak özür dileyen kavimler takdir edilir. Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Mü'minun suresi 111. ayet. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Mü'minun suresi ilk iki ayet. Kasım bin Muhammed der ki, bir gün sabahladığımda Ayşe radıyallahu anh'a da sabahladı. Ona selam verdim. Kardeşi olur. Estağfurullah. Yeğeni olur Kasım bin Muhammed. Kasım bin Muhammed Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunu. Yani Muhammed, babası Muhammed Ayşe radıyallahu anh'ın erkek kardeşi. Kasım da Ayşe radıyallahu anh'ın yeğeni oluyor. Ona selam verdim. O, Allah bize lütfetti de vücudun içine işleyen azaptan korudu. Tur suresi 27. ayetini okuyarak kuşluk namazını kılıyordu. Ağlayarak dua ediyor ve bu ayeti tekrarlıyordu. Yoruluncaya kadar kıyam ettim. O hala aynı haldeydi. Bunu görünce çarşıya çıktım ve ihtiyacımı giderip döneyim dedim. İhtiyacımı karşılayıp sonra geri döndüğümde o hala aynı ayeti tekrarlayıp duruyordu. Yani tekrarlayarak ağlıyordu. Allahu Ekber. Nasıl böyle olmasın ki? O ayaklar şişinceye kadar kıyam eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde yetişmişti. Orada yaşıyordu. Duasında Allah'ım bize lütfet ve bizi vücudun içine işleyen azaptan koru diyordu Tur suresindeki bu ayette. Hişam'dan nakledilmiştir. Hafsa bint Usir'in mescide girdi. Öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabah namazını kıldı. Sonra gündüz oluncaya kadar rükuda kalmaya devam etti gece namazında. Sonra abdest ve uyku için çıkar, namaz vakti gelince yine mescide dönerdi. Mehdi bin Neymun anlatıyor. Hafsa namazgahında 30 sene durdu da yalnızca ihtiyacı için çıktı. Sahabeler evlerinde namazgah ediniyorlardı. Mescid ediniyorlardı. Hişam bin Hassan diyor ki, Huzey bin Hafsa yazın odun toplar, kabuğunu soyar ve alıp parçalardı. Hafsa dedi ki, üşüyordum. Kış geldiğinde ben namazgahımda namaza devam ederken arkama ocak koyar, Sonra oturup odun kabuklarını ve parçalarını yakardı. Dumanı bana zarar vermeden ısınırdım. Oradan ayrılmak istediğimde ey evladım, ailene dön der, istediği şey için ona dua ederdim. Vefat ettiği zaman Allah beni dilediği gibi sabretmekle rızıklandırdı. Ancak büyük üzüntü hissediyordum. Bir gece Nahl suresini okurken şu ayete geldim. Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimseler iseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Nahl 95-96. ayetleri. Bunun üzerine Allah benden hissettiğim üzüntüyü giderdi. Hakkıyla tilavet eden, Kur'an okuyan ve onunla amel eden kimseler için Kur'an böyledir. Allah Teala'nın izniyle ona bir şifa, bir hidayet ve bir rahmet olur. Allah Teala buyurmuştur ki, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve rahmettir. İsra 82. ayet. Hişam diyor ki, Hafsa bintu Sirin gece kandilini yakar, sonra namazgahına gider. Bazen kandili söndürür, evi sabaha kadar aydınlık olurdu. Kandili söndürmesine rağmen. Allah Azze ve Celle'den gelen bu keramet ona mübarek olsun. Allah Teala buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki, o size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur, bir aydınlık, ışık lütfetsin. Hadis suresi 28. ayet. Bugünün kadınlarından o mümine, iffetli, ibadete düşkün, Allah için huşu ile boyun eğen, sabırlı, Allah'ı zikreden kadınlara benzemeye çalışanlar nerede? Allah bütün Müslümanları, bizi de, bütün Müslümanları da sırat-ı müstakimin eylesin. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi imanın bir halaveti, tadı vardır. Şöyle buyuruyor. Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulur, lezzetini alır. Kişiye Allah ve Resulünün bu ikisi dışındaki her şeyden daha sevimli olmaz. Yani kişinin en sevdiği şeyin Allah ve Resulü olmaz. Başka her şeyden daha fazla sevmez. Bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra ona dönmekten, ateşe atılmaktan tiksinir gibi tiksinmesi. Niçin çoğunluk namaz ve ibadetin lezzetini hissetmiyor? Muhakkak ki namaz, ibadet, Kur'an ve zikrin nefislerde özel bir etkisi vardır. Bunun lezzetini ancak Allah ile bağını kuvvetlendirip sadakatle buna devam eden ve çok bağışlayıcı ve vedud olan, seven, vedud Allah'ın sevgi sıfatını ifade eder bu isim. Vedud olan Allah'a gece gündüz sevgisini devam ettirenler hisseder. Namaz, ibadet, Kur'an ve zikir gönlü genişletir, kalpleri diriltir, selamette kılar. İnsanın ebedi saadete ve nefsi rahata kavuşturur. Taha suresi 123. ayetinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz buyurmuştur. Lakin insanların çoğu namaz, ibadet, Kur'an ve zikrin ehemmiyetini bilmediklerinden çeşitli kalp hastalıklarına ve tehlikelere düşüyorlar. Yani manevi kalp hastalıklarını kastediyorum. Hissi hastalıklara gelince kısım kısım açılarak çeşitli kalp hastalıklarına tutulana kadar bunlara da sirayet edebiliyor. Uzman tabiplerden kalp doktoru olanlar çoğalmış, lakin bunun aksine kalp alimleri azalmıştır. Yani gönül alimleri azalmıştır. Günahlar birikmiş, kötülüklere düşmüş ve haramlar işlenerek insanların çoğu birçok tehlikeli hastalıklara yakalanmışlardır. Bunlardan bazıları nifak hastalığı, şehvet hastalığı, şüphe hastalığı, gayreti yitirme hastalığı, başkalarını küçük görme hastalığı, kendini beğenme hastalığı ve şöhret hastalığıdır. Kendisinin şöhreti için amel eden ile İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin şöhreti için amel eden arasındaki fark açıktır. Allah Teala ne kadar doğru buyurmuş. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de. Âl-i İmran 152. ayet. Kalp hastalıklarının en tehlikelisi adet hastalığıdır. Alışkanlıklar yani. Bu hastalık namazların, ibadetlerin, Kur'an okumanın, zikrin ve duaların lezzetinin adete dönüşmesine sebep olur. Ta ki bu tehlikeyle, bu tehlikeli hastalığa tutulanların çoğu ibadet olarak değil, adet olarak namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başlar. Kıldığı namaz rahmetten çok cezalandırılmaya yakındır. Bu hastalığında 5 sebebi vardır. Birincisi, kalplerde ihlasın zayıflığı. Allah Azze ve Celle'nin murakabesi, onun her işimizde onu görüyormuş gibi düşünme, bu şekilde murakabe azalınca ameller ifsad olur, gösteriş, duyurma, ucup, övülme isteği, yalanla, hatta bazen doğru da olsa sena edilme, övülme isteği gibi birçok afetler ortaya çıkar. Bütün bunlar şirk bataklığına düşürür. İbadetlerin, namazın, Kur'an okumanın, zikrin ve taatin lezzetlerini kaybettirir. Zira Allah başkasından ümit eden, insanların övgüsünü isteyen ve insanlar için amel edenin kalbini fesada, bozukluğa uğratır. Şöyle buyurur Allah Azze ve Celle, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Bu ayetteki hiç kimseyi kavlini düşünmek gerekir. Şüphesiz bu karanlık gecede siyah kaya üzerindeki siyah kancanın adımından bile gizli olanı riyayı da kapsamaktadır. Allah selamet versin. İkincisi, isyanlarla ve rezilliklerle Allah müşrikler diye isimlendirerek şöyle buyurana kadar kirlenmek. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Tevbe 28. ayet. Şüphesiz Mescid-i Haram'a ancak doğuların ve batıların Rabbi olan, insanı yapışkan çamurdan yaratan Allah'a bağlılığa ehil olanlar girebilir. Nefsini isyanlarla kirletenlere gelince, muhakkak ki isyanlar büyük bir kötülük ve tehlikeli bir beladır. İsyanlar, namazların ve taatlerin lezzetine ve halavetine, tadına düşmandır. Bu tehlikeli bir kalp hastalığıdır. Hatta isyanlar çoğalır, yığılır ve kulda toplanırsa onu helak ederek kalbini öldürür. Nitekim kıymetli selefimizden biri şöyle der. İşlediğim bir günah sebebiyle 5 ay gece kıyamından mahrum edildim. Gece namazından 5 ay mahrum edildim. İşlediğim bir günah sebebiyle diyor. La ilahe illallah. Bir tek günah yüzünden namazın, taatin ve gece kıyamının lezzetinden mahrum olunuyor. Peki bütün hayatını isyanla geçiren hali nasıl olur? Hatta büyük günahlarla, helak edici günahlarla geçirenler namaz ve taatlerin lezzet ve halavetini nereden hissetsin? Üçüncüsü, yiyecek, içecek, giyim, binek, lüzumsuz bakış, lüzumsuz dinleme, lüzumsuz konuşma, lüzumsuz uyku gibi mübahlarda genişlik, insanın genişliği arttıkça şeriatın meşru kıldığı müsamahalı hadleri aşarak ibadetlerde eksilir. Bu genişlik, tembellik, durgunluk, pek çok ibadetleri ve namaz, Kur'an okumak, zikir ve taatin lezzetini kaybedene kadar gevşekliğe sebep olur. Taatlerin elbette dünya hususunda genişlemiş nefse ağırlığı olur. Bu genişliğe alışan nefse taatler ağır gelir. Nefis genişledikçe göğüs daralır ve kalp taatin halavetini kaybeder. Göğüs daraldıkça da nefis kötülüğü emretme de inat eder. Göğüs genişledikçe kalp namaz, Kur'an okumak ve itaatlerin, ibadetlerin halavetini tadar. Şayet genişlik mübahlar konusunda olmazsa ancak Allah Teala'nın, zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyurarak bahsettiği, İsra 27. ayetinde bahsettiği saçıp savurma alanında ve yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayetinde buyurduğu gibi israf alanında olur. Allah israf edenleri sevmez kavlini iyi düşünmek gerekir. Dördüncüsü, ecir ve sevaba ilgisiz kalmak, önemsememek. Bunlar dünya hususunda değil, ahiret hususunda zahit olurlar. Ahiretin sevapları hususunda zahit davranırlar. İnsan ahirete, ecrine ve taatin büyük sevabına zahit olursa, bu zuhut tedrici olarak namaz ve ibadetlerin lezzetlerini kaybettirir. Rahattan lezzet alır, ihram tekbirini, hatta ilk rekatı kaçırdığına pişman olmaz ve üzülmez. Öyle ki namazı kaçırdığına bile üzülmez hale gelir. Ona namaz desen, cemaatle kılacağız der. Yani cemaat onu kılacak. Muhakkak ki cemaatte büyük ecir vardır. O da ezan okunup imamıyla kılınan ilk cemaattir. Bundan sonra kılınan namaz ilk cemaatin namazı gibi olmaz. Bunda ecrin kemali yoktur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet içinde kadınlar ve çocuklar olmasaydı böylelerin evlerini yakmayı düşünmüştü. Onlardan birinin ihram tekbirini veya ilk iki rekatı kaçırdığında sevinip güldüğü de olur. Bu gaflete dalanların. Zira ibadetin lezzetini kaybetmiştir. Gece kıyamını ve diğer taatleri kaçırdığında hiç pişman olmaz. Kur'an'dan bir cüz okumayı kaçırdığına hiç üzülmez. Kendisini cennete ve Allah sevgisine ulaştıracak taatlere ihtiyaç hissetmez. Taat ve hayır yolunda cennetlere doğru yarışı kaybetmiştir. Hatta ona 1 milyon mu kazanmak istersin, yoksa sabah namazını cemaatle mescitte kılmayı mı denilse hemen dirhem ve dinarı namaza tercih eder. Halbuki bu namazdan ancak nifakı malum bir münafık geri kalır. Hatta sabah namazını imamla kılana 500 milyon var denilse mescit namaz kılanlarla dolar. Evladından birini bile namaza getirmeden uyur halde bırakmaz o. Onlar da kazansın bunu diye. Evet. Çünkü basireti sönmüştür. Allah Teala ne güzel buyuruyor. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de. Âl-i İmrân 152. ayet. Şayet maaşından 100 milyon eksik verirse öfkelenir, bağırır çağırır da ihram tekbirini kaçırdığına hiç öfkelenmez. Cuma günü imamdan sonra gelince kadar gecikmesine hiç üzülmez. İmamdan sonra gelmekle de avunur. Şüphesiz o, kadrini meleklerin bile bilmediği sayfede ismini yazdırmayarak kendisini mahrum etmiş ve nefsine zulmetmiştir. Beşincisi, Allah Teala buyuruyor ki, ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz, ulaştıracağız. Ankebut 69. Allah Teala'nın uğrumuzda cihad edenler kavmini düşünmek lazım. Bizim için amel edenler buyurmamıştır. Zira nefsinle cihad etmeye ihtiyacın var. Kötülüğü emreden nefis tembelliği ve gevşekliği sever. O tıpkı ciddiyeti görünce ciddileşerek bindiğinde cennete götürecek olan bir hayvan gibidir. Eğer sende tembellik görürse seni kötülüklere ve çirkinliklere düşürmeye tamah eder. Seni kendisine tabi kılar ve cehenneme sürükler. Cehennemden Allah'a sığınırız. Bu ümmetin selefinden birisi ölüm anında ağlayınca ona sebebi sorulur. O da der ki, kalkmadığım gecelere ve oruç tutmadığım günlere ağlıyorum. Evet, bu ağlama nafile ibadetler içinse farzları muhafaza etmeyen hali nasıl olur? Farzların zayi edildiğini görüp de ziyana ağlamayanlar, terk ettiklerine üzülmeyenlerin hali nasıl olur? Kim saadeti, namaz ve ibadetin lezzetini istiyorsa, niyetini düzeltmesi, gizlide ve aşikarda Allah Teala için ihlaslı olması, insanlar öfkelense de Allah'ı razı etmesi gerekir. İbnül Kayyım Rahimullah'a şu önemli kaidesinde kulak verelim, şöyle diyor. Su ile ateşin bir araya gelmediği gibi, kalpte ihlas ile övülme isteği, ve insanların eldekine tamah bir araya gelmez. Yani bunlar olursa o kalpte ihlas yer almaz. İhlas varsa kalpte bunlar bulunmaz. İnsanlardan bir beklenti ve onlar tarafından övülme isteği. İhlas istiyorsan ki namaz, Kur'an okuma, zikir ve ibadetin lezzeti ancak ihlasla hasıl olur. Derim ki ihlas istiyorsan insanların elindekine tamaha yönel, ve onu ümitsizlik bıçağıyla boğazla. İnsanların ellerindekinden ümidini kes yani. Sonra övülme ve sena edilmeye yönel, aşıkların dünya ve ahiretten züht ettiği gibi ondan züht et. İnsanların elindekinden ümitsiz olur. Ve insanların övgüsünden züht edersen, ihlas sana kolaylaşır. İbadet, namaz, Kur'an ve zikrin lezzetini tadarsın. Nitekim İbnül Cevzi Rahimullah şöyle der. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın oğlu Hud suresini okuyarak bir kadının yanına girdi. Selefin çocuklarına bak ki onlardan biri lezzetini ve halavetini tattıklarından dolayı yürürken ve otururken Kur'an okuyor. Sonrakilerin çocuklarından çoğunun tam aksine onlardan biri yürürken ve otururken şarkı söyler, ya söver, ya eğlenir, ya gazete, ya dergi okur. Kadın onu işittiği zaman Hud suresini böyle mi okuyorsun diyerek düşünmeden acele okuduğu için onu azarlıyor. Sonra da diyor ki, vallahi 6 aydır buradayım, onu okumayı bitiremedim. Kadın söylüyor bunu. Yani sen böyle yürürken okuyorsun da böyle hafife alma yani. Ben 6 aydır bunu bitiremedim. Yani bu nasıl bir tad alma, lezzet alma, halavettir ki bu sureye devam ediyor. Evet. Büyük sahabe İbn Ömer radıyallahu anh'a Bakara suresini sizce kaç mecliste okuyup bitirmiştir? O yalnızca Bakara suresini 8 senede okumuştur. Sadece Bakara suresini. Yine İbnül Cevzi ismi Said olan ve ilim ehlinden bir topluluğun güvenilir dediği Ebu Osman'dan naklediyor. Takva sahibi, ibadete düşkün mümine bir kadın vardı. Allah ona namaz, zikir, ibadet ve sabrın halavetini, lezzetini tattırmıştı. Hatta Allah ona ibadetin güzelliğini giydirmişti. Evine türlü büyük belalar gelmişti. Kocası onlar için kurban kesmişti. Oğullarından biri küçük kardeşine, sana babamın koyunu nasıl kestiğini göstereyim mi demiş, sonra bıçağı alıp boğazlamıştı. Bu mümine kadın diyor ki, onu babasının bıraktığı yerden aldığı bıçakla boğazladığı zaman korkup kaçtı. Diğer çocuk da kaçıyor. Yani öldüren, boğazlayan çocuk da kaçıyor. İbnül Cevzi bu sabırlı kadın hakkında şöyle anlatıyor. Çocuğu bir kurt yedi, bu kaçan çocuğu da. Babası onu sahrada, dağlarda ve çöllerde arıyordu. Üçüncü gün susuzluktan öldü. Zira o oğlunu aramak için elinden çıktığında arkasında bir musibet, önünde bir başka musibet vardı. Kendisini unutmuş, ciğeri kabarmış ve susuzluktan ölmüştü. Kadın evinde tek başına kalarak sabretmişti. Evinde senin yanında kim var ey kadın, hepsi de öldüler denilince dedi ki, noksanlardan münezzeh olan, kendisine münacaat ettiğim Allah benimle. Evet. Onlara yalnızlık yok. Gece lambası, elektrik, kalorifer veya çelik kapı, böyle şeyler yoktu onlarda. Fakat iman kandilinin nuru onu elektriğe, kalorifere, bu tip şeylere ihtiyaç bırakmamıştı. Allah Teala'dan imanlarımızı kabul etmesini ve kalplerimizde artırmasını dileriz. Dinin en önemli meselesini unutmamak lazım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi gözlerimizin önünde olmalı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bana nasihat et dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, sana insanların elindekinden ümidi kesmeni tavsiye ederim. Seni tamahtan sakındırırım. Zira o hazır bir fakirliktir. Namazını veda eden kimse gibi kıl. Seni özür dilemek zorunda bırakacak şeylerden sakın. Bunu Hakim rivayet etmiş ve Zehebi de Hakim'in sahih demesine muvafakat etmiştir. Namazını veda eden kimse gibi kıl sözünü düşünelim. Salih selefin durumu namazı işte böyle kılarlardı ve kıldıkları namazın son namaz olduğunu zanneder. Allah için huşu ile boyun eğer ve namazda Allah ile huzur bulurlardı. Malumdur ki her insan bir namazdan sonra ölecektir. Mutlaka bir namazdan sonra ölecektir. Allah bilir o namaz hangisi. Nice insan vardır ki öğle ve ikindi kılar da akşama onun cenaze namazı kılınır. Lakin namazda huşuya ulaşma yolu nedir? Bunu belirleyen vesileler nelerdir? Birincisi, namaza girmeden önce kendini topla, kalbini hazırla. İkincisi, önünde duracağın Allah Azze ve Celle'nin azametini düşün. Üçüncüsü, namazın sevabını tamamen kazanmak için, eksiksiz bir şekilde kazanmak için gayret et. Dördüncüsü, abdesti güzelce almaya dikkat et. Suyu israf etmeden topuklara kadar ulaştır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ateşten dolayı topukların vay haline buyurmuştur. Yani su topuklara ulaştırılmadığı zaman böyledir. Beşincisi, namaza girmeden önce hazırlan ve namaz için yerini hazırla. Altıncısı, namazı cemaatle kılma hususunda gevşeklikten sakın. Ezanla beraber, hatta ezandan önce koş. Bu Allah Azze ve Celle'nin rızasını dileyerek ve Allah Subhanehu ve Teala'ya yakınlık için hırs gösterip yarışanlar içindir. Yedincisi, nafileleri özellikle de öğleden önce 4, sonra 4 rekat, ikindiden önce 4 rekat, akşamdan sonra 2 rekat, yasdan sonra 2 rekat, sabahtan önce 2 rekat revatip sünnetleri hafife alma. Vitre devam et, gece namazına da kalkman gerekir. Sekizincisi, mutlaka okuduğun ayetlerin anlamını düşünmelisin. Dokuzuncusu, namazında acele etme. Namazı en değersiz şey gibi tutup nasıl olursa olsun kılayım diye düşünme. Onuncusu, namazda sağa sola iltifat ve yasaklanan lüzumsuz hareketlerden sakınarak edepli olmak gerekir. Onbirincisi, kalbini içinde fitne olan dünya meşguliyetlerinden boşalt. Meşgalelerin Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri yoktur. On ikincisi, namazını veda eden kimse gibi kıl. Tanıdığımız pek çok kimse vardır ki, farz namazdan sonra yolcu edilmişlerdir. Muhakkak ki sen de kıldığın bir namazdan sonra öleceksin. Allah bilir o namaz hangisi olacak. 13.'sü ve son madde. Allahu Ekber dediğinde ne dediğini düşün. Bu büyük kelimeyi düşün. Allah Azze ve Celle'yi, onun isimlerini yücelt. Ondan başka ilah yoktur. Onun dışında büyük yoktur. Dengi, benzeri yoktur. O en yücedir ve her şeyden büyüktür. Kalbinle ve bütün azalarına ona yönel. Dünya ve meşgalelerini, tasalarını, gamlarını terk ederek sırtının arkasına at. Zira sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındakiler ise bakidir. Nahl Suresi 96. ayet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve estağfuruke ve tuğbileyk.